Ayrım 21, sayfa 232, Çakal, Frederick Forsyth. Çakal o sabah erken kalktı, çok işi vardı. Önceki akşam özenle bavullarını hazırlamıştı. Bütün yapacağı küçük el çantasına tuvalet eşyasıyla usturasını yerleştirmek oluyordu. Her zamanki gibi iki fincan kahve içti, yıkandı ve tıraş oldu. Kalan eşyasını da toparladıktan sonra dört bavulunu kapının yanına bıraktı. Sonra dairesinin küçük mutfağına geçti ve kendine yağda yumurta, portakal suyu ve yine bir koyu kahveden meydana gelen kahvaltı hazırlayıp hava gazı ocağının yanındaki masada yedi. Temiz ve düzenli bir adam olduğundan geri kalan sütü musluğun altına boşalttı. Kalan iki yumurtayı da kırıp aynı yere döktü. Portakal suyunun dibindeki birkaç damlayı içti, boş teneke kutuyu çöp tenekesine attı. Bir parça ekmek, yumurta kabukları ve kahvenin telvesini çöp boşluğuna fırlattı. Böylece yokluğunda hiçbir şeyin çürüme olanağı kalmıyordu. Sonunda sırtına ipekli ve ince bir spor gömlek ve açık gri elbisesini giydi. Ayaklarına koyu gri çoraplarla siyah mokasenler geçirdi. Ceplerine yerleştirdiği Duggan adına çıkarılmış belgelere 100 İngiliz lirası ekledi. Giyimini tamamlamak için de vazgeçilmez kara gözlüklerini taktı. Saat 9'u çeyrek geçe bavullarını ikişer ikişer eline alıyor, dairenin kapısını sürgülüyor ve merdiveni iniyordu. Yürüyerek South Audley Street'e çabucak vardı, yolun köşesinden de bir taksiye bindi. "Londra havaalanı, 2 numaralı bina," dedi şoföre. Taksi hareket ederken dairesindeki telefon çalmaya başladı. Eski lejyon askeri Via Condotti'deki otele döndüğünde saat 10'du. Yarım saat süreyle Londra'daki telefon numarasından karşılık almaya çalıştığını ama çabalarının sonuç vermediğini Şazane'ye anlattı. Adamın Şazane'ye hesap verdiğini işiten ve nöbetine dönmek için dışarı çıktığını gören Kasson "ne oluyor?" diye sordu. Üç OAS şefi kiraladıkları dairenin salonunda oturuyorlardı. Şanzane iç cebinden bir kağıt parçası çıkarıp Casson'a uzattı. Casson bunu okuduktan sonra Moncler'e verdi. Sonunda iki adam şeflerine dönerek bakışlarıyla onu sorguya çektiler. Düşüncelere dalan Şanzane ses çıkarmadan pencereden güneşte kavrulan Roma'nın damlarına bakmaya devam etti. "Ne zaman oldu bu iş?" diye sordu Casson. "Bu sabah," dedi Şazane kısaca. "Onu durdurmak gerek," diye itiraz etti Moncler. "Fransa'nın yarısını peşine takacaklar." "Fransa'nın yarısını, uzun boylu ve sarışın bir yabancının peşine takacaklar," diye düzeltti Şazane telaşsızca. "Ağustos ayında Fransa'da aşağı yukarı 1 milyon yabancı var. Bir yanlışlık yapılmadıkça arayacakları adı, suratı ve pasaportu bilmiyorlar. Profesyonel olarak bu adam sahte bir pasaport kullanır. Onu ele geçirmekten şimdilik çok uzaklar. Valmy'yi ararsa uyarılma fırsatı doğar ve paçayı kurtarabilir." "Valmy'yi ararsa kuşkusuz her şeyden vazgeçme emri alacaktır," dedi Moncler. "Valmy bu görevi üstlenir." Şazane başını salladı. "Valmy böyle bir emir vermeye yetkili değildir. Görevi kızdan haberleri almak ve kendisine telefon edildiğinde bunları çakala aktarmaktır. Yapacağı budur, başka şey değil." "Ama çakal fırsatın kaçırıldığını bizzat fark edebilmelidir," diye itiraz etti Moncler. "Valmy kendisini uyarır uyarmaz hemen Fransa'dan ayrılması gerekli." "Aslında öyle," dedi Şazane düşünceli düşünceli. "Böyle davranırsa aldığı parayı geri vermek zorundadır. O dahil hepimiz için bu işin bedeli çok yüksek. Her şey yaptığı planlara duyabileceği güvene bağlı." "Bütün olup bitenlerden sonra hala bu işi başarmak için elinde bir fırsat bulunduğuna inanıyor musun?" "Açık konuşmak gerekirse hayır," dedi Şazane. "Ama çakal bir profesyoneldir. Benim gibi, benim türümde. Bu bir ruh halidir. İnsan tek başına hazırladığı bir harekattan vazgeçmeyi sevmez."
"Öyleyse onu geriye çağır yahu," diye üsteledi Casson.
"İmkansız. Elimden gelse yapardım. Ama yapamam. Harekete geçti. Şu sıra yolda. İzlenecek yol konusunda da açık seçik görüşlere sahip bulunduğu yeri de ne yapacağını da hiç bilmiyoruz. Bütün işi tek başına götürüyor. Valmi'yi arayıp çakala bu işten vazgeçmeyi emretmesini bile söyleyemem. Bu Valmi'yi ele verme tehlikesini göze almak olur. Çakalı artık kimse durduramaz. Çok geç oldu.
12. kısım. Komiser Lebe sabahın altısına doğru çalışma odasına döndüğünde yüz çizgileri gerilmiş, yorgun görünüşlü ve gömleğinin kolları sıvanmış müfettiş Caro'nu masası başında buldu. Önüne notlarla kaplı bir sürü kağıt yayılmıştı. Odanın bütünü içinde bazı ayrıntılar değişmişti. Madeni klasörlerden birinin üzerinde küçük elektrikli kahve ibriği kaynamaya başlıyor ve nefis bir taze kahve kokusu ortalığa yayılıyordu. İbriğin yanına bir kutu süt ve bir torba toz şekerle karton bardaklar yığılıydı. Bütün bunlar gece kantinden alınıp odaya getirilmişti. Köşeye iki masanın arasına açılır kapanır ufak bir yatak konmuş, üzerine kahverengi bir örtü atılmıştı. Kağıt sepeti boşaltılmış ve kapının yanındaki koltuğun dibine konmuştu. Pencere hala açıktı, oysa Caro'nun birbiri ardına sigara içtiğine tanıklık eden belli belirsiz bir mavimsi duman dalgalanıyordu içeride. Tan yerinin ilk ışıklarının yükseldiği ufukta Saint Sulpice Kilisesi'nin külahı seçilmeye başlamıştı. Lebel yürüdü ve kendini koltuğuna bıraktı. Aşağı yukarı 24 saattir uyumamıştı ve o da yorgun görünüyordu.
00 elde var 0 dedi. Son 10 yıl dosyalarını elden geçirdim. Burada iş gören tek yabancı kiralık katil Del Guel'dir. O da ölü. Üstelik OAS'nin adamıydı ve böyle fişlenmişti. Şahzane'nin OAS ile hiç ilgisi bulunmayan bir herif seçmesi çok mümkün. 10 yıldır Fransa'da izine rastlanan 3 kiralık katil var. 3'ü de elimizde. Dördüncüsü Afrika'nın bir köşesinde müebbet hapis cezasını çekiyor. Bütün bu heriflerin birer haydut ve devlet başkanına göz dikecek yetenekli kişiler olmadığı da cabası.
Merkez arşiv bölümünde görevli Bergeron'la konuştum. İyiden iyiye inceleyecekler ama fişlerinde bu herifin izine rastlanmayacağına bahse girerim.
Caron bir Goluaz sigarası daha yaktı, dumanını koyverdi ve içini çekti. Demek başlangıçtan yabancıya oynayacağız.
Kesinlikle. Böyle bir herif eğitimden geçmiş bir yerlerde tecrübe edinmiş olmalı. Eğer işinin büyük ustasıysa ardında başarılmış bir takım işler bulunmalı. İlle de bir devlet başkanının öldürülmesi değil ama sadece adı gangster de değil. Bir takım önemli kişileri temizlemiş olmalı. Başka bir deyimle şimdiye kadar dikkati üzerine çekmesi gerekiyor. Siz ne yaptınız?
Caron kağıtlardan birini aldı ve solundaki sütuna saatlerin yazılı bulunduğu ad listesini gösterdi.
İşte 7'si de ayarlandı. Saat 7:10'da FBI temsilcisiyle başlıyorsunuz. Yani Washington saatiyle 1:10'da. Sonra 7:30'da Brüksel, 7:45'de Amsterdam ve 8:10'da Bonn Johannesburg'la bağlantı. 8:30 Scotland Yard'da da 9'da kurulacak sanırım. En son 9:30'da Roma var.
Bütün konuşmaları da bölüm şefleriyle mi yapacağım diye sordu Lebel.
Ya da en azından yerlerine bakan adamlarla. Scotland Yard'da görüşeceğiniz kişi cinayet masası yardımcı komiserlerinden Anthony Mallinson. Güney Afrika'da da Van Rooy'su yakalayamadım. Yardımcısı Anderson'la konuşacaksınız.
Lebel bir an düşün, mükemmel dedi. Anderson'u yer tutarım. Bir keresinde birlikte çalışmıştık.
Şimdi dil sorunu kalıyor. İçlerinden 3'ü İngilizce biliyor. Sanırım yalnız Belçikalı Fransızca konuşuyor.
Alman Dietrich de dedi Caron.
İyi ama bu ikisinin dışında diğer 5'i için bana tercümanlık yapmanız gerekecek. Haydi bakalım iş başına.
İki polisi taşıyan araba o sıra Interpol Genel Karargahı'nın bulunduğu küçük Paul Valery sokağındaki ne olduğu anlaşılmayan yeşil kapının önünde durduğunda saat 7:10 vardı. Sonraki 3 saat binanın bodrum katındaki haberleşme bölümüne postu seren Lebel ve Caron telefon başından ayrılmadılar ve yeryüzünün en önemli polis görevlileriyle konuştular. Binanın tepesindeki içinden çıkılması imkansız anten yığını arasından fışkıran kısacık dalgalar üç kıtaya yayılıyor. Stratosfer aşı fırlayıp iyonize edilmiş tabakada yansıyarak binlerce kilometre ötedeki başka damların tepelerinde dikilen öteki alüminyum direklere kapılmak üzere yeniden yeryüzüne dönüyordu. Dalga uzunluklarıyla frekansı yakalamak imkansızdı. Bütün dünyada herkes sabah kahvesini ya da son kadehini yudumlarken polisten polise kimsenin tanık olmadığı bir konuşma geçiyordu. Her telefon görüşmesinde Lebel'in açıklamaları birbirinin aynıydı. "Hayır komiser, henüz uluslararası işbirliği gerekçesiyle size başvuramam." "Evet, evet tabii, resmen başvuruyorum size. Ama sadece hazırlanmakta olan cinayete ne zaman kalkışılacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Şimdilik bilgi edinmek söz konusu. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz birini arıyoruz. Ya adı bile yok elimizde. Sadece belirsiz bir tarif." Her keresinde de karşısındakine elinde bulunan birkaç önemsiz ipucunu tekrarlıyordu. Ancak konuşmanın sonunda yabancı meslektaşları neden yardımlarını istediğini sorduklarında durumu açıklıyordu. "Mesele şu, adam kim olursa olsun çok tecrübeli ve ardında etkileyici bir siyasi cinayet listesi bulunan kiralık bir katil olmalı. Ülkenizde hiç iş görmemiş olsa bile dosyalarınızda böyle birine rastlanıp rastlanmadığını ya da bu konuda bize ufak da olsa bir uyarıda bulunup bulunmayacağınızı öğrenmek istiyoruz." Kaçınılmaz bir şekilde karşı taraf uzun süre susuyor, sonra sesi daha temkinli, daha kuşkulu bir havaya bürünüyordu. Lebel'in hayale kapıldığı yoktu. Adını koymasa bile Batı Avrupa'nın cinayet masası şefleri üstü kapalı söylediği şeyi anlamışlar ya da anlayacaklardı kuşkusuz. Fransa'da uluslararası bir kiralık katili ilgilendirebilecek tek hedef vardı. Cevaplarda birbirinin aynıydı hep. "Evet, tabii fişlerimize bakacağız. Akşama kadar sizi aramaya çalışırım. Başarılar Lebel." Son konuşmanın ardından ahizeyi bıraktığında ilgili 7 ülke dışişleri bakanlarının hatta başbakanlarının olayı ne kadar zamanda öğreneceklerini düşündü Lebel. Herhalde bu süre kısa olacaktı. Bir polis bile siyasi üstlerine böylesine önemli bir işten söz etmek zorundaydı. Ancak bakanların susacaklarını düşünmek mantıklı olurdu. Öyle ya, bütün siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde yeryüzündeki tüm ülkelerde iktidara gelen kişiler arasında sağlam bağlar vardı. Hepsi aynı kulübün üyeleriydi. Yeryüzündeki büyükler kulübünün ortak düşmanlarına karşı cephe kuruyorlardı. Bir siyasi katilden daha tehlikeli ne olabilirdi? Yine de bu basın girişimlerini öğrenirse olayı müthiş yankı uyandıracağını, kendisinin de hapı yutacağını düşünmesini engellemiyordu. Lebel'in tek kafasını kurcalayan İngilizlerdi. Olay polisler arasında kalsa Mallinson'a güvenebilirdi ama akşam olmadan çok daha önemli yerlerdeki kişilerin durumu öğreneceklerini biliyordu. De Gaulle'ün ortak pazarın kapılarını İngiltere'nin suratına kapatmasının üzerinden 7 ay geçmişti daha. Generalin 14 Temmuz'daki basın toplantısının ardından İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi muhabirler aracılığıyla Fransız Devlet Başkanı'na karşı yürüttükleri kampanyada lirik eğilimler göstermişti. İhtiyardan öç almak için bu fırsattan yararlanmayacaklar mıydı acaba? Lebel bir an önündeki sessiz muhabere tablosunu süzdü, Caron sakin sakin onu seyrediyordu. "Hadi," dedi komiser sonunda yerinden kalkıp kapıya doğru yürüyerek, "iki lokma bir şey yiyip uyumaya çalışalım. Şimdilik daha fazla şey yapmamız mümkün değil." Yardımcı komiser Anthony Mallinson çatık kaşla telefonu kapadı ve sabah nöbetini devralmak için giren genç polis memurunu fark etmez görünüp muhabere salonundan çıktı. Times nehrine hakim geniş ve kasvetli çalışma odasına çıkarken alnı hala kırışıktı. Lebel'in giriştiği soruşturmanın hedefi konusunda Fransız meslektaşının da düşündüğü gibi inancı aşağı yukarı kesinleşmişti. 1963 Ağustos'unda Fransa'da bu tür bir katilin canının çektiği tek hedef vardı. Eski bir polis memurunun sezgisiyle Lebel'i bekleyebilecek olan bütün aksilikleri düşündü. Embarkmanta doğru ağır ağır nehrin çamurlu dalgalarını aşan bir dizi manzarayı seyrederken Zavallı dostum diye söylendi yüksek sesle. Ceviz masanın üzerine sabah gelen mektupları bırakmak üzere peşinden yürüyen sekreteri sordu.
Efendim?
Hiç dedi Marins'in başını çevirmeden. Tabii Lebel'e yardım etmekten başka düşüncesi yoktu ama üstlerine de hesap vermesi gerekiyordu. Yarım saat sonra onda bölüm şeflerinin toplantısı yapılacaktı. Meseleyi hemen açmalı mıydı acaba? Düşündükten sonra açmamaya karar verdi. Komiserin kendisine Lebel'in isteğinin niteliğini belirten bir not yazmak yeterliydi. Meseleyi kesinlikle gizli tutma zorunluluğu gerekirse ileride sorunu açmayışının nedeni olarak öne sürebilirdi. Bu arada en iyisi gerekçe göstermeden kişisel bir soruşturma yapmasıydı. Yeniden masasına döndü ve dahili telefonun düğmesine bastı.
''Buyurun efendim'' dedi yan odadaki sekreterinin sesi.
''Bir dakika gelir misin John?'' Genç müfettiş sırtında koyu gri elbisesi elinde not defteriyle içeri girdi. ''John, merkez arşiv bölümüne gitmenizi istiyorum. Bizzat baş müfettiş Markham'a başvurun. Size benim yolladığımı söyleyin. Ülkemizde tanınan bütün kiralık katillerin bir listesini isteyin kendisinden.''
''Kiralık katillerin mi efendim?''
Sekreterin yüzüne bakılırsa kendisinden kayda geçmiş bütün merihlilerin listesinin istendiği sanılabilirdi. Evet, kiralık katillerin. Bununla da John sadece siyasi katilleri söz konusu ediyorum, gangsterleri değil. Para için iyi korunsa bile bir politikacı ya da devlet adamını vurabilecek olanları.
Bence bu daha çok gizli servisleri ilgilendirir efendim.
Evet biliyorum, işi onlara aktarmak niyetindeyim. Ama önce bir inceleme yapalım da. Mümkünse cevabı öğleye doğru istiyorum, tamam mı?
Peki efendim, hemen gidiyorum.
Bir çeyrek sonra yardımcı komiser Mallinson sabah toplantısındaki yerini alıyordu. Çalışma odasına döndüğünde mektupları dalgın dalgın gözden geçirdi, masanın kenarına itti ve sekreterinden yazı makinesini istedi. Sonra mahalli polis müdürü için makinede kısa bir rapor yazdı. Raporun altını boş bıraktı ve günlük çalışmasına başlamadan önce de çekmecelerinden birine kilitledi. Öğleye doğru sekreteri kapıyı vuruyor ve içeri giriyordu.
Baş müfettiş Markham bütün fişleri gözden geçirdi. Görünürde aranan kişiye benzer biri yok. 17 kiralık katilin kaydına rastlandı. Onu içeride, 7'si dışarıda. Ama hepsi de Londra'da ya da büyük şehirlerde iş gören önemli çeteler hesabına çalışıyor. Baş müfettiş de gizli servislere başvurulması gerektiği görüşünde.
Peki John, teşekkür ederim. Sekreteri çıkınca Mallinson çekmeceden yarım kalmış raporu aldı, yeniden makineye taktı ve kağıdın altındaki boşluğa şunları yazdı. Merkez arşiv bölümünde yapılan araştırmalara bakılırsa, komiser Lebel'in aradığı gibi bir kiralık katilin bulunmadığı sonucuna varılıyor. Dolayısıyla soruşturma gizli servislerde görevli yardımcı komisere aktarılmıştır. Raporun altını imzaladı ve ilk üç kopyasını kendine sakladı. Geri kalanlar daha sonra yok edilmek üzere kağıt sepetine kondu. Üç kopyadan birini üzerinde komiserin adresinin bulunduğu zarfa koydu. İkincisini gizli haberleşme dosyasına kaldırdı ve duvardaki gömme kasaya kilitledi. Üçüncüye gelince katladıktan sonra bunu da iç cebine yerleştirdi. Sonra not defterine bir mesaj karaladı. İlgili olan komiser Claude Lebel, cinayet masası müdür yardımcısı Paris. Gönderen yardımcı komiser Anthony Mallinson, Scotland Yard Londra. Mesaj: dosyalarımızı araştırma yapmamız yolundaki isteğinizi sonuç olumsuz, tamamlayıcı bilgiler edinmek amacıyla gizli servislere aktardık. Stop. Faydalı her bilgi en kısa zamanda adresinize gönderilecektir. Stop. Mallinson. Gönderme tarihi 12.8.1963. Şimdi saat yarımı biraz geçiyordu. Mallinson telefonu açtı ve santraldan gizli servis şefi yardımcı komiser Dixon'ı istedi.
''Alo Alex, sen misin? Ben Tony Mallinson. Bana bir dakikanı ayırabilir misin?''
''Çok isterdim ama...''
''Nerede?'' ''Bir sandviçle öğle yemeğini geçiştireceğim.'' ''Neyse, önümüzdeki günlerin birinde kabulüm, memnunlukla.'' ''Hayır, dışarı çıkmadan önce seni birkaç dakika görmek istiyorum sadece. Peki, olduk. Geliyorum.''
Odasından çıktı, komisere gönderilecek mektubu sekreterinin masasına bıraktı.
''Ben Dixon'a uğrayacağım.'' dedi. ''Şunu komiserin odasına bırakır mısınız John?
bizzat kendisine verilecek. Mesajı da gösterilen adrese postalayın. Uygun düşen dille makinede kendiniz yazın.
Peki efendim.
Müfettiş mesajı çabucak okurken masanın yanında ayakta bekledi. Sonuna vardığında genç adamın gözleri yuvalarından uğradı.
John?
Evet efendim.
Bu konuda kimseye tek söz söylemek yok.
Peki efendim.
Dilinizi tutacaksınız John.
Olur efendim, tutacağım.
Mallinson ona gülümseyip odadan çıktı. Sekreter mesajı bir kere daha okudu. Sabah arşivde yaptığı araştırmaları düşündü. Kafasında bir şey yerli yerine oturdu ve mırıldandı. Vay canına.
Mallinson Dixon'ın yanında 20 dakika geçirdi. Raporun 3. kopyasını ona verdi. Dışarı çıkmak üzereyken eli kapının tokmağında.
Kusura bakma Alec dedi ama bu iş seninle çok daha ilgili. Yine de araştırmalarımızın olumlu bir sonuç vereceğine inanıyorum. Hiç olmazsa Telex'le Lebel'i arayıp kendisi için bir şey yapamayacağımızı bildirme imkanı sağlar. Doğrusu onun yerinde olmak istemezdim.
Dixon düşünceli düşünceli meslektaşını onayladı ve koltuğuna döndü. Raporu okuyup bitirdikten sonra sekreterini çağırdı.
Baş müfettiş Thomas'a haber verir. Kendisiyle tam saatine göz attı ve ayaküstü bir öğle yemeği için gereken zamanı hesapladı. İki de burada görüşmek istiyorum.
21. ayrımın sonu. Sayfa 244.